Ayrım 2.
Yağmurla ilgili işlerini düzene sokar düşüncesinde. Havanın ne göstereceğini, ne yönde değişeceğini kestirmeyi çevreye baka baka öğrenmiştir. Konuştuğu bir insanın sözlerinin bir yerinde yüz çizgilerinin değiştiği gelir gözünün önüne. O sözü söylemekteki gerçek amacının ne olduğunu o çizgilerden bulup çıkarmakta yanılmaz. Ölümü, yaşamanın anlamını, doğruyu yanlışı, iyi ile kötüyü hep böyle yaşlılardan duyduklarıyla kendi yaşadığı olayları karşılaştırarak değerlendirir. Yıpranmamış belliği güçlüdür. Geçmişte duydukları gördükleriyle çok çabuk bağlantılar kurar yeni karşılaştığı olaylar karşısında. Sonuç olarak kendine özgü bir bilgi dünyası edinir, bilgeleşir. Değirmene giden yolda düşünüyordu. Günün sıcağı eksilmemişti. Sazlıklardan kurbağa ötüşleri geliyordu. Mısır tarlalarında harmanını bekleyenlerden biri bir el ateş ediyor, bir başkası tarlasından çiftesi ya da mavzeriyle karşılık veriyordu ona. Böyle böyle yaban domuzlarını ürkütürlerken tarlaların boş olmadığında duyuruyorlardı yabancılara. Silah seslerinin kışkırttığı köpekler hep birden havlamaya başlıyorlardı. 40-50 adım içinde bütün bu sesler alçala alçala sönüyor, kurbağalar bile susarak tek tek o da tek heceli ötüşlerle çağrıştıkça yaşayanlara yalnızlıklarını hatırlatan bir sessizlik sarıyordu dört bir yanı. Baba dostuydu, çocukluğundan tanırdı Zülfikar'ı. Babası Goriçkalı Rıza Bey Bilisli'ye geldikçe Zülfikar'ı da yanında getirirdi. 11 yaşındaydı babası evlerine ilk getirdiğinde. Delikanlılık yıllarında manastırın, Selanik'in eğlenceli yaşayışı Bilisli'yi unuttururdu Zülfikar'a. Babası Rıza Bey, Balkan Savaşı'nı görmeden öldü. Babasının ardından 3-4 yıl hiç uğramadı Bilisli'ye. Son ayların olayları Zülfikar ile Yakup Ağa'yı yeniden sık sık bir araya getirmeye başladı. Savaşın başında Sırp ordusu Avusturyalılara yenilerek Arnavutluğa çekilmişti. 1915 kışında toparlandı, cepheye dönüp manastırın yöresini tuttu. 1915 Eylül'ünde savaşa giren Bulgarlar kuzeyden Sırp ordusuna saldırdılar. Sırplar yenildi. Bulgarlar Üsküp'e girdiler. Üsküp'ün aşağısında Vronya'da Belgrad-Selanik demiryolunu kestiler. Sırp ordusu ile bağlantı kurmak isteyen Fransızlar Ekim'de Selanik'e asker çıkardılar. Çıkarma İngilizlerin katılmasıyla kış ortasında tamamlandı. 1916 baharında Makedonya'da ilerlediler, Florina'yı manastırı alarak Sırplarla bağlantı kurdular. Selanik'te o ara Fransız polisi Viyana ile İstanbul arasında çalışan gizli bir casus örgütünün izlerini ortaya çıkardı. Fransızlar girdikleri Makedonya kentlerinde eli kolu sağlam, başlarına dert açabilecek gibi gördükleri her Türk'ü, her Bulgar'ı tutukladılar. İşkenceler uygulayarak sorguya çektiler. Savaş yasalarına göre kurulan özel mahkemelerde kısa yargılamalardan sonra suçlu saydıklarını kurşuna dizdiler. Bu baskılar Makedonya'da yaşayan Osmanlı, Bulgar azınlıklar arasında tepki yarattı. Makedonya dağları, özellikle Ohri bölgesi kısa sürede Türk-Bulgar çeteleriyle doldu. Düzenli çarpışan bazı çetelerin başında gerilla eğitimi görmüş, çeteci kılığında Alman subayları vardı. Elbasan'da hükümet kuran Esat Paşa, Jön Türk eylemlerine karışmış eski bir Osmanlı subayıydı. Çetecilerin Arnavutluk'ta barınmalarına göz yumuyordu. Çeteciler Arnavutluk'tan Sırbistan'a, Yunanistan'a geçerek Sırp-Fransız yığınaklarına ağır zararlar veriyor, ardından kaçıp Arnavutluğa sığınıyorlardı. 1916 baharında İstanbul'daki Türk-Alman kuvvetleri başkomutanlığı ile Ohri bölgesindeki çeteciler arasında gizli bir haberleşme örgütü kuruldu. Ohri kıyısında Bogradiç'te hazırlanan raporlar Bilisli'ye, oradan Florina köylerine geliyor, Soraviç'ten trenle Selanik'e, oradan da İstanbul'a ulaştırılıyordu. İstanbul'dan verilen yazılı emirler yine bu yoldan Bogradiç'e dönüyordu. Kurulan gizli örgüte bir ay içinde yüzü aşkın gönüllü katıldı. Daha sonraki aylar ise gönüllüler sayısının kaça ulaştığını kesinlikle bilen yoktu. Yakup Ağa ile Zülfikar Bey ilk gönüllüler arasına katıldılar. Haberleşmenin Bilisli ayağı ikisinin yeniden yaklaşmalarını sağladı. Düşünüyordu, savaş bölgesinden gelen haberler acımasızdı. Fransızlar Yunan jandarmasının kılavuzluğunda bir bir tarıyorlardı aşağıda Florina, Kayalar, Kastorya köylerini. Gittikleri köylerde Rumlar kimi parmakla gösterirse alıp götürüyorlardı karakollara. Kimini dövüp bırakıyor, kiminin götürüldüğü karakoldan haber alınmaz oluyordu. Yaşadıkları günlerin olaylarından kulağına gelenlerle değişik anılar, düşüncesinde birbirine karışıyor, aklına gelen türlü olasılıklar arasında Zülfikar Bey'in yerini bir listede görünmekten sakınmasının nedenlerini bulup çıkarmaya çalışıyordu değirmene giderken. Haziran başlarında bir listeye gelen Zülfikar Bey'den, Mayıs ortalarında bir gecede yalnız Florina'da 130 erkeği tutukladıklarını dinlemişti. Zülfikar Florina'ya gitmişti o gün. Babasının küçük kız kardeşi Esma halası Florina'da evliydi. Halasına uğradı, elini öptü. Halasının oğlu Mustafa 2 yaş küçüğüydü. Halasının öbür 5 çocuğu kızdı. Mustafa'nın ağabeyi, kendisinin de 20 yaş büyük bir ablasından başka kardeşi olmadığı için o yaşlardaki çoğu erkek çocuklarda görüldüğü gibi ağabey kardeş gibi severlerdi birbirlerini. İkindiye doğru Mustafa ile birlikte evden çıktılar. Derenin karşı yakasında Kurşunlu mahallesinde oturan halasının büyük kızı Sabriye ablalarına uğradılar. Sabriye abla ile kocası Rıza eniştenin hatırını sordular, çocuklarını sevdiler, akşama doğru gezip eğlenmek için ayrıldılar. Florina'nın ana caddesi üstünde taş bir yapının ikinci katında bir saz salonu vardı. Önünden geçerken gazinoya o akşam manastırdan yeni bir saz topluluğunun geldiğini öğrendiler. Topluluğun baş şarkıcısı manastırda o yıl ünlenen genç güzel bir kadındı. Gazinonun dışına asılan fotoğrafı önünde durdular. Dediklerinden de güzeldi kadın. O akşam için şanonun karşısındaki ön masayı ayırttılar. Yaşamayı, eğlenmeyi seven, iyi para kazanıp iyi harcayan gençlerdi. Karıştıkları her kalabalıkta ilk bakışta seçilecek kadar yakışıklıydılar. Manastır Selanik terzilerinden giyinirlerdi. O dönemin modası İngiliz kumaşından iyi dikilmiş giysileri, ipek gömlekleri, ipek kravatlarıyla gazinonun salon kapısında göründüklerinde bütün başlar onlara çevrilirdi. Baş garson koştu, karşıladı, masalarını gösterdi. Saz topluluğunun önünde öbür 2 şarkıcı kadının arasında oturan manastırlı güzel gelişlerinden etkilenmişti. Kapıdan girişlerinden yerlerini almalarına kadar bakışlarını üstlerinden ayırmadı. Garsonların gidip geldiği bir adımlık geçit vardı şano ile masaları arasında. Kadın gazinoya kendisi için geldiklerini anlamıştı. Önünden geçerlerken "Hoş geldiniz beyler" dedi vaatlerle dolu bir gülüşle. İçkilerini, mezelerini söylemişler, garsondan ayrıca saz topluluğuna ne ikram edebileceklerini sorup öğrenmesini istemişlerdi. Kapının girişinde bir Fransız teğmeniyle 2 inzibat eri göründü. Yanlarında Florina karakolundan polis Maxi vardı. Teğmen mutfağa geçmek isteyen garsonu kapının önünde çevirdi. Elindeki bir kağıda baktı. Bir ad söyledi. Maxi başıyla kendi masalarını gösterdi. Subay her ne dediyse Maxi garsonu Rumcaya çevirdi. Garsonun elleri boş, masalarına geri döndüğünü gördüler. Zülfikar garsonun kendisine geldiğini, Teğmen'in kendi izinde olduğunu sandı. Balkan Savaşı'ndan tanıdığı yüzbaşı Nurettin Bey o ara Arnavutluk'ta sivil dolaşıyor, sivilleri örgütlüyordu. 4 gün önce Görce'de otelde karşılaşmışlar, konuşmuşlar, sivil haberleşme örgütünde gönüllü olarak görev almayı kabul etmişti. O karşılaşmanın bütün olayları, yeri, çevresi, saatiyle 1-2 saniye içinde gözünün önünden geçti. Görce'nin tek oteli vardı. O gün ikisinden başka kalanı yoktu. Kendilerini gören olmamıştı. Fransızların olayı haber almış olmaları olanaksızdı. Garson masaları önünde durdu. "Kirye Mustafa" dedi. "Komiser Maxi seni görmek istiyor." Gizli bir işi olmadığı için suçlu tutulacağı hiç aklına gelmemişti Mustafa'nın. Kalkmış gülerek kapıya gitmişti. Saz topluluğu Mustafa kadar rahat karşılamamıştı bu tatsız çağrıyı. Daha önce bu tür sahneler gördükleri için olacak, hayra yormadıkları belliydi. Çalgıcıların yüzleri gölgelendi. Güzel şarkıcı kadınla arkadaşları ürkek bakışlarla aralarında bakıştılar. Yüz çizgileri kasıldı, sesleri bir perde düştü. Mustafa kapıya 3 adım kala, "Yasu Kirye Maxi" dedi, "hoş geldin." Gülerek, "Arkadaşın subay kabul ederse buyurun bir içkimizi için" diye ekledi. Maxi'nin yüzü gülmüyordu. Mustafa o asık yüzü görünce anladı başına gelecekleri. Subay yanındakilere kapıdan az ileride merdivenleri göstererek bir el işareti yaptı. Maxi, "Gidiyoruz," dedi. Mustafa düşünemeden sordu. "Neden?" "Hakkında ihbar var." Subay sabırsızlanıyordu. El işaretini yineledi. Mustafa aceleyle, "Konuğum var, haber vereyim," diyebildi. Maxi dediklerini subaya çevirmedi bile. "Konuğun anlar, garsonlara sorarsa söylerler." Subayın işaretiyle iki inzibat eri sağını solunu alıp Mustafa'yı merdivenlere doğru sürüklediler. Gazino'nun keyfi kaçtı, bir sessizlik dolaştı masaları. Baş garson, "Haydi vire," diye el salladı saz topluluğuna, eğlenceyi başlatmak istedi. Topluluk bir Rumeli türküsüne başladı. "Dağlar dağlar, viran dağlar, ah yüzüm güler, kalbim ağlar." Son iki dizeyi söylerken sesindeki hüzün daha açık beliriyordu kadının. Bakışları Mustafa'nın boş kalan sandalyesindeydi. Sonradan duyduğuna göre merdivenlerin sonunda sokağa çıkmadan önce teğmen üstünü aramış Mustafa'nın. Cep saatini, para cüzdanını almış, Maxi'ye vermiş. "Evine götürün bunları," demiş. Kapının önünde kollarını arkadan kelepçelemişler. İki inzibat eri kolları kelepçeli ana caddeden geçirerek istasyona götürmüşler. İstasyonda yük furgonları bekliyormuş. O furgonlardan biri önünde durmuşlar. Erlerden biri furgonun kapısını aralamış, öbürü sırtından itmiş Mustafa'yı. "Gir içeri." Furgonların tabanı yerden yarım adam boyu yüksektir. Kolları arkadan kelepçeli olmasa da kolay çıkamaz insan. Gece karanlığında üzengiye benzer basamağı görememiş Mustafa. Sol ayağını kaldırmış kapının girişine erişmek için becerememiş. Furgonun kapısını açan almış ayağını basamağa yerleştirmiş. Mustafa basamağın üstünde yükselince öbürü itmiş sırtından. Mustafa yüzü koyun kapanmış furgonun taban tahtalarına. İstasyon bekçisinin sözlerine göre Manastır-Selanik arasında kasaplık hayvan taşınan o furgonlara fışkılar temizlenmeden o gece 3 furgon adam toplamış kapamışlar. Zülfikar çok çabuk karar vermiş. Fransız teğmeninin Maxi ile inzibat erlerinin arkadaşını unuttuk diye dönüp geri gelmelerini beklememiş. Salonun kapısında bir çeyrek altın tutuşturmuş garsonun eline, tuvaletin yerini sormuş. Merdivene karşı koridorun ucunda tuvalete girmiş, gazinonun öbür pencereleri gibi çift kanatlı bir penceresi varmış el yıkama muslukları bulunan bölümün. Mayıs ortaları, hava sıcak, pencerenin iki kanadı da açık. Yaklaşmış, eğilip bakmış, aşağısı yapının arka bahçesi. İki adam boyu var, yok. Bahçede odun yığınları, 3-5 dolu çuval. Alt katta bir pencereden zayıf bir ışık vuruyor dışarıya. O da pencerenin önünde kalıyor. İçeride sazın gürültüsü bütün sesleri bastırıyor. Pencerenin pervazına tutunup sarkmış, bırakmış kendini, ayak burunları üstüne düşmüş. Kendi evinden çıkar gibi açmış, bahçenin arka kapısını çıkmış. Florna'nın içinden geçen çay, Peristeri Dağı'nın kar sularıyla kabarmış o günlerde. Florna'nın bir yakasından öbür yakasına her yüz adımda bir tahta köprülerle geçilirdi. İlk köprüden karşı kıyıda kalan Müslüman mahallesine geçmiş. Rıza eniştelerin evine gitmiş, kapıya çıkan Rıza enişteye bir iki sözle başlarına geleni anlatmış. Rıza Efendi'yi sandığı kadar şaşırtmamış olay. O gün akşamüstü Müslüman mahallesinden çok kişi götürmüş Fransızlar. Üç kapı ötede komşusu Kurşunlu Camisi imamı Yeşil Hasan Efendi'yi yarım saat kadar önce kolları arkadan kelepçeli götürürlerken gördüğü için Zülfikar'ın anlatmasına sıra kalmadan Mustafa'yı da nasıl alıp götürdüklerini gözleriyle görür gibi olmuş. "Demek Mustafa'yı da örselediler mi?" diye sormuş sadece. Sık sık avucuyla bıyıklarını sıvazlamak alışkanlığıydı Rıza eniştenin. Bıyıklarını sağ avucuyla sıvazlamış, "Ne yapalım istersin?" Zülfikar, "Ben Mustafa'yı gidip arayamam," demiş. "Kendi ayağımla gidip ellerine düşmüş olurum. Ne olacak Fransızlar için? Dışarıda bir kişi fazla olacağına içeride fazla olsun derler, beni de alırlar. Gidip halama haber veremedim. Sen ara, haber ver." Rıza enişte bir kez daha sıvazlamış bıyıklarını. "Ya sen ne olacaksın?" "Ben bakarım başımın çaresine." "Geç bizde kal istersen." "Florna'da kalamam. Florna'da olanları gördüm." Birden üstü başı aklına gelmiş. Gazino'ya gittiği giysileriyle kaçmasının kolay olmayacağını düşünmüş. Bir iyilik yapmak istersen bekleyeyim. Git Mustafa'nın av pantolonu ile çizmelerini al getir bana. İbrahim eniştem aldıklarını görmesin. Esma halasının kocasıydı İbrahim eniştesi. Oğlunu içkiye, eğlenceye alıştırdı diye sevmezdi Zülfikar'ı. Oğlan dayıya çeker derler. Zülfikar'ın babası Rıza Bey Goriçkalıydı. Goriçka beyleri Hovar'da yaratılışlıydı. Mustafa'nın damarlarında Goriçka beylerinin kanı vardı. Az sonra Zülfikar, Rıza eniştenin getirdiği Mustafa'nın av pantolonu çizmeleriyle Nalbant Demirşah'ın kapısını çalmış. Florna'ya atla geldikçe atını ahırda bırakır, Demirşah'a nallatır, bol da bahşiş verirmiş. Florna'ya trenle geldim, trenle dönemem demiş. İstasyon Fransızların elinde. Bana dokunmasalar bile tren ya kalkar ya kalkmaz. Çabuk bir at bul bana, ister emanet ister kira. Demirşah kısa bir kararsızlık geçirmiş ilkin. Düşünceli görünmüş. Sat, kaç para istersen söyle vereyim. Kararsızlığının nedeni çok başka Demirşah'ın. At isteyen Zülfikar Bey. Zülfikar Bey'e yaraşır bir at. Nereden bulacak o atı garip Demirşah? Zülfikar Bey'in alındığını anlamış. Kim para ister bire koca Zülfikar Bey'im senden? Ne zaman para sözü çıktı sana ağzımdan? Gir, ahır senin. Hangi atı beğenirsen çek kapatayım bin git. İster geri gönder, istersen tut. Üç at varmış ahırında. 5 dakika geçmeden Zülfikar, Demirşah'ın rahvan atı üstünde yola çıkmış. Gerisi zor olmamış Zülfikar'a. Geceyi Florina ile Kastorya arasında, Verno Dağı eteklerinde, Mavrova köyünde, bir Rum dostunun evinde geçirmiş. Ertesi gün sağ salim uçunadaymış. Bilisteye geldiğinde Mustafa'nın tutuklanması üstünden bir hafta geçmişti. Başkomutanlığın İstanbul'dan yola çıkan zarfını getirmişti Yakup Ağa'ya. Yaz-bahar ayları haremliğin önündeki asmaların altında tek başına oturmanın bile doyulmaz bir tadı vardı. İnsan yıldızlarla dolan göğe bakmak, yüzünü, saçlarını okşayarak yakınında dolanan o ılık havayı duymak, solumakla bile mutlu olabilirdi. Zülfikar konuşmasını severdi. Gördüklerini, duyduklarını, başından geçenleri araya kısa yorumlar katarak kendine özgü bir anlatışı vardı. Tatlı konuştuğu ölçüde karşısındakinde de konuşma isteği uyandırırdı. Mustafa'nın tutuklanışını o ilk geldiği akşam gece yaralanıncaya kadar oturdukları asmanın altında anlattı. Zülfikar ikinci gelişinde tutuklanmalarının ertesi günü birinin sağ kolu, öbürünün sol koluna kelepçeli ikişer ikişer jandarmalar arasında Florina'nın ana caddesinden çarşı alanından geçirilerek yeniden istasyona, oradan manastır yoluna çıkarılarak yayan manastır gerisindeki Baba Dağı'nda kurulan çadırlı kampa götürüldüklerini söyledi Mustafa'ların. Dağda açıkta ilk bakışta musalla taşını andırır, iki kaya ayak üstüne oturtulmuş büyük düz bir taş masanın başında yer almış, subaylardan kurulu bir mahkemede yargılanıyorlardı. Tutukluların aileleri ile görüşmelerine izin verilmiyordu. Jandarmalar, kolluk kuvvetleri, Florina'dan götürüldükleri gün geçirildikleri sokaklarda kaldırımlara dolan yakınlarını, atlarından koşusan analarını, kadınlarını dipçikleyerek dağıtmışlardı. Zülfikar'ın her gelişinde Mustafa'nın sözü açılırdı. Neden tutuklamışlardı? Yükledikleri suç neydi? Ne zaman sorsa, daha anlaşılmadı, daha öğrenemedik olurdu Zülfikar'ın karşılığı. Yakup Ağa aradan geçen günler içinde düşünürdü kendi kendine. Tutuklanması için açık bir neden olması gerekmezdi ki Mustafa'nın. Fransızlar şu 6 ay içinde tabur tabur adam almışlardı içeriye. Kaşını gözünü, sokakta yürüyüşünü, kahvede oturuşunu beğenmediklerine gel dedikleri günlerdi o günler. Neden içeri alırlar, neden salarlar, neye alırlar götürürler, neden kurşuna dizerler? Kim biliyordu? Eviyle değirmen arasındaki 700-800 adımlık yol bu düşüncelerle geçiverdi. Önünde değirmenin yelkenleri dürülü çarkıyla gecenin içinde yükselen karaltısını gördüğü zaman yakınlarda bir atın soluduğunu duydu. Yanılmamıştı. Korudan yana bakınca akşam karanlığında beyazlığı seçilen kır atı üstünde Zülfikar Bey'in değirmene yaklaştığını gördü. Evdekilerin kendisini beklediklerini, yemeğinin hazır olduğunu söylediği zaman Zülfikar, "Karnım aç değil." diye karşılık verdi. "Biraz oyalanalım." burada oturup konuşalım. Atı ahıra çektiler, yemini verdiler. Dışarıda değirmenin önünde göle karşı oturdular. Nasıl geçti yolculuğun? Kazasız belasız geldin inşallah. Kazasız sayılır. Sizinkiler nasıl? Haber alırlar mı Mustafa'dan? İyiler. Mustafa da iyi. Hapis vermişler. Sağ kurtarmış canını. Bu ayın başında Manastır'dan Selanik'e geçirmişler trenle. Rıza Efendi istasyona çıkmış, Florina'dan geçerken görmüş. Selanik'te Beyaz Kule'yi hapishaneye çevirmiş Fransızlar. Neymiş suçu, anlaşıldı mı? Mustafa'nın taşkınlığı, ne olacaktı ki başka? Mustafa İstanbul İdadisi'nde okudu. Her gün Selanik'te çıkan Yeni Asır gazetesini alır, çabuk parlar, coşkuludur. Sağda solda öfkeyle bir iki söz kaçırmış ağzından. Fransızlara sövmüş. Sen nasılsın? İşlerin nasıl? Harmanlar kalkıyor. Değirmende olursun diye eve uğramadan doğrudan buraya geldim. Hatır gönül sormalarını tamamladılar. Zülfikar anlatılacak sözüm çok diye konuya girdi. Aşağıda savaş kızışmıştı. Bulgarlar Ağustos ortasında saldırmışlar, bir hafta içinde Manastır'ı, Florina'yı geri almışlar, Ostrava Gölü kıyısına dayanmışlardı. 3 gün önce Selanik'ten Fransızlarla İngilizlerin Vardar ordusu yetişmişi Ostrova'ya. Bulgarları durdurmuşlardı. 3 gündür Kaymaçalan Dağı eteklerinde 80'er bin kişilik iki ordu kıyasıya birbirine girmişti. Fransız topları Balkan Savaşı'nda Sırpların elinde gördüklerinden daha beterdi. Bu son hafta içinde Kaylardan öteye geçmemişti Zülfikar. Ostrava Gölü Kaylardan 6 saat uzaktır. Top sesleri Kaylardan duyuluyordu. Balkan Savaşı'nda Sırpların elinde 75 milimetrelik Fransız topları vardı. Kendileri bu kez 120 milimetrelik, 155 milimetrelik toplarla gelmişlerdi. Biz nasıl Balkan Savaşı'nda 75'liklerden ürkmüştük? Bulgarlar daha beter ürkmüş derler yeni toplardan. Kaymak çalan sırtlarına çekilmişler. Yenilecekler mi dersin? Zülfikar dalgın. Bilemem dedi, sesi sönerek. Kısa bir sessizlik yarattı bu söz aralarında. Bu savaş öyle bir iki gerileme ilerlemeyle bitmez diye sürdürdü sözünü. Bu benim belki de Bilisli'ye son gelişim. Önce seninle kendi işimizi konuşalım, sonra öbür haberlere geçeriz. Aşağıda Bilisli'de evlerin pencerelerinde ışıklar vardı henüz, erkendi. Yakup Ağa aynı yavaş sesle, sen bilirsin dedi, haberler sende. Özetle şunları söyledi Zülfikar. Boş yere seçmedim bu kestirme yolu. Bilisli'de kimseye görünmek istemedim. Talihim varsa seni değirmende bulurum dedim, buldum. Bulmasam oturup bekleyecektim. Bilisli'de bütün lambalar sönünce gelecektim eve. Yakup Ağa Zülfikar'ın sözlerini toparlamasına yardımcı olur diye sordu. Bizden birini mi yakaladılar? Yakaladıkları, tutup götürdükleri çok adam var. Hangisi bizden, hangisi değil ayıramam. Bilirsin, bizden olanı olmayanı tam tanımayız. Ben bir ucunda seni tanırım bizden. Öbür ucunda mektubu kimden alıp kime götürürsem onu. Sen de öyle. Bu sefer boş geldim. İstanbul'dan gelen mektup kayıp. Fransızlar izimizde benim anladığım. Bana kalırsa mektup Soraviç'e ulaşmadan Selanik'te ele geçti. Sana gelmiş mektup varsa alıp götürsem üstümde kalır. Verecek adamı yerinde ya bulurum ya bulamam. Daha ötesini sorma bana. Sendeki mektubu ya yak ya yok et. Ya da götür, getirene geri ver. Fransızlar Yunan jandarması ile birlikte girer köylere. Köylerde oturan Yunanlılara sorarlar aradıklarını. Sordukları Yunanlı ama suçlu ama değil. Kimi parmakla gösterirse onu alır götürürler. Nereye? Nereye götürdüklerini bir kendileri bir de Allah bilir. Nalban köyden Cavit'i, Aydos'tan Şükrü'yü, Muralardan Salim'i almışlar. Üçünden de gittiler gideli ses yok. Çalcılardan Nuri'yi almışlar 10 gün önce. 3 gün sonra pabuçları elinde dönmüş geri. Ayak tabanları şişmiş, paralanmış, pabuç giyemezmiş. Etleri kabarmış, yüzü gözü şişler, morlar içinde. Belki içlerinde bizden olan var. Belki zorla, belki parayla söyleyeni çıkar. Sana diyeceğim şu, diri ele geçersem, ölçmedim kendimi, bilemem nereye kadar dayanırım, nerede çözülürüm. Kararımı verdim. Çözülüp alnımda o kara lekeyle yaşamaktansa diri ele geçmem. İnsanız, kendimizi nereye kadar ölçtükse oraya kadar tanırız. Diri ele geçmem dersem bilirim ki geçmem. Sen de bil. Üstünde gizli bir şey tutma. Başına bir şey gelir de sana gelip gittiğimi bildikleri için benim yakalandığımı, adını verdiğimi söylerlerse sakın kanma. Gördük hep bugüne kadar. Türlü yalan haber yayarlar bunlar. Yakalanmayanı yakalandı, sağ kalanı vuruldu diye yayar, nasıl karşılayacaklarını gözlerler duyanların.